Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seri E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Seri E'de bugünkü konuğumuz Teamsec kurucusu ve CEO'su Esat Erkam Köroğlu. Esat Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için.
Girişimcilik öncesi öykünüzü biraz dinleyebilir miyiz?
Tabii. Ben Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldum. Okuldayken epey bir nerd bir insandım açıkçası. Lise ve üniversite hayatım öyle geçti. Şirket birleşmesi satın alması ve yatırım bankacılığı işleriyle ilgilenmek istedim ve kariyerime öyle başladım. Hep yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası işlerin içinde kaldım. 2018 ve 2020 arasında Türkiye'de özellikle sermaye piyasalarının gelişmesiyle alakalı neler yapılabilir diye çalışma grubunun içinde buldum kendimi. Orada da bütün dünyada çok büyük faaliyetleri olan kıymetleştirme işlemlerinin henüz Türkiye'de olmadığını gördüm. 2011 yılında Bankalar Birliği McKinsey'ye bir rapor hazırlatıyor. Banka bilançolarını nasıl daha iyi yönetebiliriz, hece edebiliriz diye. Bu rapor kapsamında da Bankalar Birliği diyor ki biz menkul kıymetleştirme çalışma grubu oluşturalım. Burada Türkiye'de sekürtizasyonu ülkemize kazandıralım. Çok hoşuma gitmişti proje. Bunu hayata geçirmek için faaliyetlerde bulundum. Büyük bankalar ortak ederek ülkedeki ipotek finansman şirketi kuruluşunu sağladım. Orada amacımız kont kredilerinin menkul kıymetleştirmesi, ülkede 30 yıllık mortgage'ların hayata geçirilmesi, ülkenin konut sahipliğini arttırabilmesiydi. Tabii bu altyapıları dizayn etti derken aslında paralelde bu işin uzun vadeli konut kredilerinin haricinde kısa vadeli faturalar alacaklar, kısa vadeli bireysel krediler ve diğer farklı alacakların da menkul kıymetleştirilerek şirketlere likitte ve sermaye optimizasyonunun sağlanabileceğini gördüm. Bunu anladıktan sonra işin gerçeği dünyada bu işi kim yapıyor diye bakınca yine böyle çok büyük Amerika'daki kurulu yatırım bankaları JP Morgan, Goldman Sachs'ın yapıyor olduğunu gördüm. Bu işi fark ettikten sonra bir çok çarpıcı bir şey daha denk geldi. O da bu kurumlar bu işi 30 yıldır, 50 yıldır aynı şekilde yaptığını gördüm. Tabii şimdi son 30-50 yıla baktığımızda işte mektuptan e-mail'e dönüyorsunuz veya yine mektuptan cep telefonuna tekste dönüyorsunuz. İşte eskiden para göndermek dünyanın en zor işleriyken şu an anlık yapabiliyorsunuz. Son 20-30 yılda her şey değişmiş ama menkul kıymetleştirme işlemlerinin yapılışı hiç değişmemiş. Hı hı. Ya dedim bir gelecek olursa bence yeni akım kesinlikle yatırım bankacılığı faaliyetlerini demokratize eden faaliyetlerden geleceğini düşünerek bu işte dünyada önce olan bir Türk şirket oluşturmak istedim işin gerçeği. Bu kapsamda Teamsec kısaltması da sekürtizasyon takımı kısaltması şeklinde bir şirket kurduk. Hem bankalara hem özel sektör şirketlerinin alacaklarını, kredilerini bilanço dışına çıkarabildikleri bir uçtan uca dijitalize edilmiş platform sunuyoruz.
Konunun özüne baktığımızda yapılandırılmış bir finansal ürün sunuyorsunuz, doğru mu?
Doğru. Aynen öyle.
Şimdi yapılandırılmış finansal ürün dediğimizde de aslında bahsettiğiniz bu Amerika'daki tecrübelerden hatırladığımız şeylerden bir tanesi subprime mortgage kriziydi.
Çok güzel.
Evet, yani gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesi sonrasında aslında biz bu süreci orada bizde hiç olmamasına rağmen görmüş ve yakından takip etmiş olduk. Oradaki süreç nasıl ilerledi? Türkiye'de biz bunun neresindeyiz?
2008'deki 9'daki krizin en büyük sebebi ürünleri bilanço dışına çıkaran kurumlarla o ürünleri tasarlayan yapılar hemen hemen beraber hareket ediyordu. Ve yatırımcılar da bunu sattıklarında çok büyük çıkar çatışması oluyordu. Çünkü siz bu ürünleri bilançonuzdan çıkarmak istediğinizde istediğiniz şekilde ürünleri koyuyorsunuz. Yatırımcılar da pazarlarken diyorsunuz ki şu 3 büyük rating şirketine 3A rating almış. Çünkü atıyorum Barcelona'da veya Miami'de verilen konut kredilerini bir havuza koyup gidip Norveç'teki varlık fonuna veya Norveç'teki emeklilik fonuna sattığınızda Norveç'teki adamın bu kredilerin ödenmesi ve onun altındaki teminatın değerlerini nasıl takip edeceğiyle alakalı hiçbir fikri yok. Hı hı. Haliyle 2008-2009'dan sonra çok ciddi regülasyonlar geldi dünyada. Bundan sonra yapılacak bütün işlemlerin basit, şeffaf ve standartize olması zorunluluğu getirildi. Basel standartları gereği. Bu kapsamda bu problemin en büyük çözümü yapılan işlemin standart olması ve şeffaf olması. Şimdi Türkiye'de de bence Teamsec'in başarılı olmasının en büyük sebebi veya bizim bu zamana kadar yaptığımız işlemlerin çok büyük çevreler tarafından kabul görmesinin en büyük sebebi işin merkezine hep şeffaflığı koyduk. Hı-hı. Şöyle ki herhangi bir banka veya özel sektör şirketi bir işlemde diyelim ki 50 bin tane, 100 bin tane faturasını veya kredisini men kıymetleştirdiğinde bunları sağlamış olduğumuz dijital platformla anlık olarak modelliyoruz. Nasıl nakit akışları gelecek? Yatırımcılar da bu nakit akışlarının gerçekleşmelerini günlük olarak takip edebiliyor. Haliyle olası bir default halinde, olası bir temerrüt halinde hiç kimse 2008-2009 krizdeki gibi vade sonu geldi ama bu ödenmiyormuş demiyor bizim altyapımızda işlem gösteren yatırımcılar ve kaynak kuruluşlarda. Anlık olarak onu takip edip birçok erken uyarı sistemleriyle sistemi hareket ettiriyoruz. Hakeza biz ilk işlemi 2023 Temmuz ayında yaptık. 2023 Temmuz ayından bugüne 1 milyar dolar karşılığı TL finansman sağladık. Bu tabii Türkiye'de sıfırdan ürettiğimiz bir sayı olduğu için inanılmaz büyük bir başarı, değer oluştu. Bunun benim gözümde en büyük değeri bir, bilanço dışına çıkarılacak varlıkların doğru modellenmesi. Yani bunlar ne kadar erken kapanacak, ne kadar gecikecek, ne kadar gecikmeden ödenecek. İki, yatırımcılara bunun anlık takip edilebilecek platform sunmamız. Çünkü bu sefer yatırımcı ile kaynak kuruluşu arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldırıyorsunuz ve ciddi anlamda bir yatırım aracı sunuyorsunuz Türkiye'ye. Ülkemizde bununla alakalı bence regülasyonlar iyi.
Türkiye 1998 krizi sonrasında 2001'de bankacılık krizini çok yoğun bir şekilde yaşadığı için regülasyonda dünyanın da önünde regülasyon yapmış ülkelerden bir tanesi tabii ki.
Kesinlikle öyle. Gerçekten ben hem BDDK'da hem SPK'da çok değerli uzmanlar, uzman yardımcıları, daire başkanları olduğunu gördüm bu süre içinde. 6 yıldır iki kurumla da çok yakın çalışıyorum ve herkes ülkenin daha da ileriye gitmesini, BDDK nezdinde bankacılığın, SPK nezdinde sermaye piyasaların gelişmesi için uğraşıyorlar. Ondan dolayı ben gayet yeterli görüyorum ama bununla beraber son Basel düzenlemeleri kapsamında, Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında yeni düzenlemeler geldi Avrupa'da men kıymetleştirmeyle dair. Muhtemelen onların da Türkiye'de hayata geçeceğini düşünüyorum açıkçası.
Totalde nasıl bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz burada?
Evet, ya bu aslında şöyle, gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika'ya baktığımızda veya Amerika muadili gelişmiş ülkelerde bütün finansal ürünlerin yaklaşık %40'ı menkul kıymetleştirilmiş ürünlerden oluşuyor. Yani Türkiye'de mesela bugün GDP'mize yakın finansal bir enstrüman büyüklüğü var. MKK'dan, TSBP'den verilerden bakılabiliyor. Bu ürünlere baktığımızda Türkiye'de bu oran bizden önce neredeyse sıfırdı. Şu anda da 10.000'de 3. Bizim gibi gelişmekte olan Malezya, Endonezya, Brezilya gibi ülkelere baktığınızda bu oran %2 ile %4 arasında değişiyor. Haliyle Türkiye, özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır inanılmaz derecede bu akımdan henüz faydalanmamış ülkeler. Bunu görünce biz, ya Türkiye illa gelişmeye devam edecek ekonomik olarak, daha büyük bir ekonomiye dönüşecek. Bu dönüştüğünde nasıl diğer ülkeler men kıymetleştirmeyi özümsemiş ve ekonomilerinin finansmanının çoğunluğu buradan sağlanmışsa Türkiye de oraya gelecek diye inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Yatırımcılar da ona inandığı için Teams'e yatırım yaptılar. Bu kapsamda ben çok rahat önümüzdeki 5 yılda sektörün en az 100, belki bilemediniz 500 kat bile büyüyebileceğini düşünüyorum. Çünkü pipeline öyle. Yani biz geçen sene ilk 6 ayla bu sene ilk 6 ay karşılaştığımızda dolar bazında bütün Türkiye'deki işlemin 6 kat büyüdüğünü görüyoruz. Ve dolar bazında yani.
Türkiye ve dünyada pandemi sonrasındaki, pandemi dönemindeki o parasal genişlemenin arkasından, pandemi sonrasında parasal daralmaya, tam tersine enflasyonist bir ortama ve sermaye erişimin giderek zorlaştığı bir atmosfere doğru ilerlendi. Sadece Türkiye için söylemiyoruz, bu dünyada da bu şekilde ilerleyen bir şey. Şimdi yavaş yavaş işte Fed'in, Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle ya da işte faiz kararlarıyla beraber yeniden parasal genişlemeye geçme çabaları var. Ama bugün itibariyle çok fazla sayıda Türkiye'de konkordato, iflas vesaire gibi haberleri çok fazla alıyoruz. Bunlar da büyük bazıları büyük şirketler oluyor ve çoğunlukla da biliyoruz ki konkordato ve iflasların temel sebeplerinden bir tanesi nakit akışını doğru yönetememe. Artı sermaye eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Teamsec benzeri finansal teknoloji şirketlerinin burada nasıl bir çözüm üretme şansı var? Bu süreci atlatana kadar emniyet subabı görevi görebilecek şeyleri var mı, evet, özellikleri var mı?
Ben Teamsec'i tanımlarken aslında yola biz ya da Teamsec'le başlarken men kıymetleştirme işlemleri için başlamıştık. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada biz kendimizi sermaye optimizasyonu ve likidite sunan bir dijital platforma çevirmiş bulunuyoruz. Burada sizin söylediğiniz gibi likidite ile alakalı konu da aslında Türkiye'nin en büyük problemi enstrüman çeşitliliğinin olmaması. Yani sadece banka kredisi var, faktöring var ve leasing var. siz gelişmiş ülkelere baktığınızda veya Çin'e baktığınızda aslında şirketler kendilerini finanse ederken daha çok sermaye piyasalarından finanse ediyorlar. Ama sermaye piyasasından finanse ederken de alacaklarını menkıemetleştirme yoluyla finanse ediyorlar. Bizde çünkü sermaye piyasası dediğinizde herkesin aklına halka açılma veya kısmi de olsa bono ihracı geliyor. Evet. Bundan ziyade varlık tabanlı fonlama imkanları var dünyada. Bizim de yapmaya çalıştığımız o. Şöyle ki biz şirketlere mesela herhangi bir nakit akışında problem yaşayacak şirket niye yaşıyor? Çünkü alacakları borçlarından daha fazla büyüyor. Evet. Bunu da bilançoda finanse etmek için krediye başvuruyor. Değişken faizli kredi almışsa özellikle faizin arttığı yerde herkes kongordata alıyor veya batıyor. Bunun çözümü bizce asetleri, varlıkları finanse ederek etmek için yükümlülük oluşturmamak. Çünkü siz borç aldığınızda pasif tarafınızda yükümlülük oluşturuyorsunuz. Biz ne yapıyoruz önerdiğimiz herkesten farklı olarak? Alacaklarınızı bilanço dışına çıkaralım. Alacak tutarınız azalsın ki işletme sermayesi ihtiyacı oluşturuyorsa anında yerine nakit koyalım. Bunu yaptığınızda pasif tarafta hiçbir işlem yapmadığınız için hem bilançonuz düzgünleşiyor hem de nakit akışlarınız sürdürülebilir, sağlıklı bir hale geliyor. Biz bunu birden fazla şirketle Türkiye'de hayata geçirdik zaten. Şu anda da büyük bir pipeline görüyoruz biz Teamsec olarak. Birçok şehirde, birçok ilden talepler geliyor. Bunu bize de kurun. Biz bundan sonra kendi likitte çeşitliliğimizi tamamen finansal kuruluşlara bırakmak istemiyoruz. Artık sermaye piyasalarından fonlanmak istiyoruz. Çünkü sermaye piyasaları tarafındaki insanlar için de emeklilik yatırım ve yatırım fonlarının büyüklüğü PYŞ'lerin yönettiği tutar 200 milyar dolara yaklaştı. Bu tutar da her gün bir yerde nemalanması gerekiyor. Bu nemalanacak, onlar da aset varlık arıyor yatırım yapacağı. Onların varlık aradığı yerde öbür tarafta likit de arıyor. İkisinin birleştirilmesi gerekiyor. Dünya bunu çok basit bir şekilde menkıemetleştirmeyle çözmüş. Türkiye'de bunun kaçarı yok. Türkiye'de de bu iş böyle çözülecek. Bundan dolayı halihazırda ben ciddi manada şirket ne kadar zor durumda da olsa alacaklarını, kıymetli alacakları varsa menkıemetleştirerek farklı bir şekilde hem likitte aynı çeşitliliği oluşturabiliyor hem de bilançosunda pasif tarafında yükümlülük oluşturmadan kendi nakit akışını yaratabiliyor.
Şimdi yapılandırılmış finansal ürünler ve arkasından bu bahsettiğiniz özellikle finansman kısmı ile ilgili görülen görev. Totalde müşteri profilinizi şöyle göz önüne aldığınızda nasıl bir yapı ortaya çıkıyor? Nasıl şirketler? Evet.
Yani bizim aslında fokusumuz hep bankalar, finansman şirketleri, leasing şirketleri. Ama bununla beraber biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ülkenin konjonktürel durumundan dolayı özel sektör şirketlerinden çok daha fazla talep oluşuyor. Özel sektör şirketlerine de baktığımızda daha çok bayi ağı üzerinden çalışan veya alacaklarını vadeli satıp bu alacakları da bir şekilde teminatlandırmış olan ki alacak sigortası olabilir, ipotek olabilir, herhangi bir şekilde bu alacakları teminat altına almış kurumlarla çalışma fırsatı buluyoruz. Genelde işlem yaptığımızda ortalama böyle 300-500 milyon TL'lik finansman vermeyi tercih ediyoruz. 50 milyon, 100 milyonluk işlemle 1 milyarlık işlem yaptığımızda aynı efor harcanıyor işin gerçeği. Bir de bu işlemle alakalı belli başlı sabit giderler olduğu için işte borsaya kotasyon, MKK ücretleri, rating ücretleri vesaire. İhraç tutarı ne kadar büyürse bizim için işlem daha yapılabilir hale geliyor. Hem bizim için hem müşteri için. Bundan dolayı B2B hizmet veren şirketlerin hepsi açıkçası bizim müşteri portföyümüze giriyorlar.
Şimdi bu bir yolculuk tabii. Bu yolculuğun belli noktasında yatırımcılarla karşılaştığınız bir an var. Nasıl bir ihtiyaçtan yatırımcılarla bir araya gelme ihtiyacı duydunuz da ve ilk ne zaman tanıştınız?
Ya aslında bu şöyle güzel bir hikayesi var bunun. Biz şirketi kurduk. Sonra bir 5-6 ay sonra Dubai'de DIFC'nin, Dubai International Finance Center'ın CEO'suyla tanışma fırsatım oldu. Orada bunu anlattım, aynı size anlattığım gibi. Yani yeni dalga gelecek bu fintechlerde. Yeni dalga investment bankingleri, yatırım bankalarını kim demokratize ediyorsa o götürecek işi. Çok satın aldı. Sonra dedi ki siz gelin bizde ofis kurun. Biz size dedi 5 yıl boyunca %90 indirim yapacağız. Hem ofise hem de işte oturumlarınızı alırsınız, her şeyi vereceğiz biz size. Çok iyi bir teklif, hemen kabul ettim. Yani hiç dedim konuşmaya bile gerek yok. İstiyorsanız bir gün daha kalayım. Biz burada başlayalım. Ama dedim sen tek istediğim, ben dedim Dubai'yi, UAE'yi hiç bilmiyorum. Bana dedim bizi dedim bankalarla tanıştırın. Oradaki de UAE'deki veya Dubai'deki en büyük banka da Emirates NB'ydi. Sonra bize ondan randevu aldılar. Biz gittik anlattık. Ya bak böyle olacak. UAE'de bu iş sıfır. Türkiye'den de geri. Siz çok daha gelişmiş bir ekonomisiniz. Ama işte çeşitlendirmeniz gerekiyor vesaire. Dedik ki bizim böyle bir platform var. bunu kullanmak ister misiniz? Sağ olsun investment yatırım bankacının başındaki beyefendi dedi ki ya bu çok iyi bir fikir. Yani biz dedi bunun inanmıyoruz doğru olduğuna. Çünkü aynı işleri işte dünyadaki en büyük yatırım bankalarıyla çalışıyoruz. Ya sen de gelmişsin biz de onu yapıyoruz diyorsun. Çünkü hiç görmedik duymadık böyle bir şirket. Hı hı. Ya dedim istiyorsanız deneyelim bir tane pilot vaka yapalım. Başarılı olursa kullanırsınız. O dedi ki ya başarılı olursa biz sizi satın alırız. Dedim yani benim dedim, hiç öyle bir planım yok. Bir de bundan önceki şirkette çok fazla bankayla ortak olmuştuk. O zaman yedi kocalı yürümüze dönmüştüm açıkçası. Ya dedim ben bankayla bir daha ortak olmama konusunda büyük kendime sözüm var. Ya dedi o sen biz çok büyüğüz öyle bakma. Buralarda iş yapacaksan desteğimizi almanız lazım. Bura farklı kültür. Orta Doğu Körfez.
Biraz hava altından da sopa göstermiş galiba.
Yok ama doğruyu söylemiş. Yani orada iş, faaliyet göstermek hiç Türkiye gibi değil. Sonra biz birkaç pilot vaka yaptık. Dediler ki biz bunu satın alalım. Dediler ne kadar eder? Bir tutar söyledim. Bence bu kadar eder. Ya dediler bunu diğer yapan şirket sizin 1000 katınız fiyatlama soruyor. Ya onun fiyatı yanlış ya sizinki. Ya bilmiyorum dedim artık siz yatırım yaptınız. Görürüz biz onun ne kadarına gelebiliriz rakip olarak gördüğünüz şirketlerin. Sonra öyle bir yatırım hiç böyle biz mal satmaya gittiğimiz bankayla oldu. Benim için de açıkçası yok sayılamayacak kadar iyi bir değer önerisiydi. Çünkü onların 10-15 ülkede bankası var. Büyüklük olarak da işte bizim Halk Vakıf Ziraat'ı birleştirince o kadar yapmıyor. Yani çok büyük bir banka. Dedim ki bu sinerji ortak olun zaten bu şirket $1 milyar plus olur hemen dedim. Hedef olarak da 3-4 ülke seçtik. Buralarda bize ilk defa o ülkelerin de menkıbetleştirmesini bize yapın. Başka hiçbir şey istemiyorum dedim. İstiyorsanız bedavaya bile yaparım. Sağ olsunlar çok da destek oldular. İşte şu an Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz onlar sayesinde. Yatırımcıyla buluşma biraz öyle oldu. Yani onlara ürün satarken oldu. Katar Investment Authority'den de bir yatırım alma şeyimiz tabii oldu evet. Sonrasında. Onlar Katar'daki ekonomiyi çeşitlendirmek için VC ekosistemi oluşturalım demişler Katar'da. VC ekosistemi oluşturmak için de bütün dünyadan inanılmaz üst düzey VC konusunda expert olan insanlar toplamışlar. Hep böyle 25-30 yıl tecrübeli. Gerçekten de dünyada tanıdığım VC konusunu en iyi bilen insanlar rasmalda toplanmış. Bu Katar Yatırım Otoritesi $1 milyar bir VC fonu kuruyor. İlk defa da Rasmal Ventures diye private bir VC kurduruyorlar Katar'da. Bu Rasmal Ventures'ın başına da hep 112x ile exit etmiş ortalaması insanları topluyorlar bütün dünyadan. Bütün nation'lardan var. Sonra ben onlarla Marrakeş'te bir kafede tanıştım. Bir gün Afrika'ya bir etkinliğe konuşmaya gitmiştim. Öyle hiç ayağımda terlik şortla geziyordum açıkçası. Çok sıcaktı. Geçen seneydi yanlış hatırlamazsam. Sonra ben geziyordum. Ya dedi biz dedi seni arıyoruz. Sen Esat mısın? Evet dedim ben Esat'ım. Ya dedi biz sizle görüşmek istiyoruz da ne olacak falan. Ya dedim hiçbir görüşecek bir konumuz yok. Bir de o zaman biz Emirates NBD Deniz Ventures ortaklığı bitmişti. Keyfim de çok yerindeydi açıkçası. Ya dedi biz dedi dünyadaki hep ikinci next big thing'i arıyoruz. Sizi de biz duyduk. İlla biz sizle bir tanışalım. Sonra tanıştık. Ya dedim ben çok etkilendim sizden. Gerçekten paramı sizin VC'ye yatırırım ben. Bana return sağlayın diye. Çünkü Orta Doğu'daki özellikle hep unicornların ilk yatırımcısı olmuşlar. Hı hı. Ve çok güzel bir yatırım stratejileri var. Herkesten daha farklı. Yani bu zamana kadar dinlediğim bütün hikayelerden daha farklı. Ya dedim benim şimdi paraya ihtiyacım yok. Bir dedim ben şimdi koskoca bir adama da ortak olduk. Ben gidip onlara söyleyemem şeyi. Siz de ortak olun diye. Ya dediler ki biz Orta Doğu'da işler farklı biz onu hallederiz. İyi dedim hallederseniz gelin. Sonra bir iki ay sonra onları da aldık. Onlarla ama dediğim gibi karşılaşmamız böyle çok random bir şekilde yurt dışında gittiğim bir etkinlikte konuşmacı olurken kafede yani hiç unutmuyorum. Adamın biri geldi ya dedi biz hep sizi arıyoruz neredesiniz falan. Dedim ya ben takılıyorum yani beni niye arıyorsunuz? Ya dediler işte çok önemli bir yatırımcı var illa sizle görüşmek istiyor. Rastgele öyle gördüm. Overall'da da şunu söyleyebilirim bence yatırım için. Bir defa kesinlikle Orta Doğu'da çok fazla likitte var. Hı. İnanılmaz yatırım fırsatları var. Bence hiç durmadan hep gitmek gerekiyor. Hep zaman geçirmek gerekiyor. Türkiye'de hep kalarak bir şey olmuyor. Onu ben söyleyeyim bu VC tarafında. Biz özellikle B ve C serisine geldiğinizde illa yurt dışından büyük paralar bulmanız gerekiyor. Tohum ve A serisinde iyi bir ekosistem var Türkiye'nin ama sonrasında sıkıntı var bence. Ondan dolayı yurt dışında hep durmak gerekiyor bence. Şu an bütün dünyadaki likitte sıkışıklığına baktığımızda excess paranın bence surplus Orta Doğu'da olduğu için herkes de orada. Buranın da tek farkı gerçekten bir Türk olarak gittiğinizde, yani ben öyle oldum, 2 yıl falan sürdü adapte olmam. Yani her şey farklı. Evet. Yani toplantı almak farklı, insanlarla iş konuşmak farklı, nerede ne konuşuyorsun, ne mesaj gidiyor anlamak farklı vesaire. Ama para toplamak bence kolay.
Yani ilerleyen süreçte yatırım turları ile ilgili hedefiniz nedir mesela? Yani bir bundan sonrasında anladığım kadarıyla coğrafi olarak zaten Orta Doğu'da bir yayılma planı ortaya koymuşsunuz. Evet. Başka ülkeler var mı?
Yani şöyle, açıkçası yani ben çok odaklı bir insanım. Bir insan her şeyi yapmaya çalıştığında aslında hiçbir şey yapamıyor. Halihazırda bile dağıldığımızı düşünüyorum bu kadar çok ortağımız olmasına rağmen. Dubai'de ve Suudi Arabistan'da ofislerimiz ve çalışanlarımız var. Buradaki ilk bu ülkelerin sekürtizasyon işlemini TeamSec gerçekleştiriyor olacak. Bundan dolayı çok büyük heyecanlıyız. Ve orada rakip olarak çalıştığımız kurumlar gerçekten işte BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, nereye gidersek onlarla çarpışıyoruz açıkçası. Bütün odağımız şu an orada. Paralelde de bu buralarda işe aldığımız kişiler aslında hep Londra'dan bulduğumuz kişiler oluyor. Farklı farklı yatırım bankalarında üst düzey görevler alan arkadaşlar. Sanki bir İngiltere'de açılımımız olur gibi geliyor. Yani o kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Overall'da İngiltere, Suudi Arabistan, Dubai, Türkiye ve Mısır olarak devam ederiz diye düşünüyorum.
Beyaz yakadan bir girişimciliğe geçiş öyküsü. Şimdi bunu herkes için merak ediyorum. Yani girişimci olan herkes için, profesyonel bir hayattan gelip de bir girişime ön ayak olan bir kişinin nasıl bir motivasyonla, cesaretle bu işi yaptığını her zaman merak etmişimdir. Sizin öykünüzü dinleyebilir miyim orada?
Ya ben aslında şöyle, ben bu zamana kadar nerede çalışırsam çalışayım, ne yaparsam yapayım ya da biraz daha geriye gideyim, üniversiteden anlatayım. Ben hayatım boyu hep otobiyografi okumayı çok sevdim. Yani hep çok sevdim. Bayılıyorum otobiyografi okumaya. Üniversitedeyken de yeni bir adet edinmiştim. Neyi seviyorsam, mesela atıyorum bir kahveyi seviyorsam o kahvenin kurucusunun illa hayatını okurdum. Bir ayakkabı markası seviyorsam onun kurucusunun hayatını illa okurdum. Üniversitede sonra Jack Ma'yı sardım bir ara. Hı. Bu Ant Finance'in Alibaba'nın kurucusu. Çok güzel bir tavsiyesi verdi. Bence bütün hayatımı o değiştirdi. Kendinize hiçbir zaman iş seçmeyin, patron seçin. Öyle olunca ben hayatım, kariyerim boyunca hep patron seçtim. Yani hiçbir zaman iş seçmedim. Kurumsal hayattan da ayrılırken aslında ya artık ben yeter bu kadar çok patronla çalışmak istemiyorum. Kendim patronum, kendim olmak istiyorum demiştim. Öyle ayrıldım. Ama şunu sağladı bu tavsiye. Ben hayatım boyu hep yaptığım işleri kendi işimmiş gibi sağlam bir şekilde yaptım. Yani kariyerimin ilk yılında da, 10. yılında da, 15. yılında da hep kim için çalışıyorsam o patronun kendimmişim gibi hep çalıştım. O bence, ben de ve küçük yerlerde çalışmanın avantajıyla hep nasıl bir şirket kurulur, nasıl yürütülür, nasıl patron yönetilir, nasıl parayı koyan sermayedar yönetilir öğretti. Son kez işten ayrılırken de artık şey hissettim, yani çok güvende hissettim. Gerçekten bunu yapabilirim diye düşündüm. Çünkü bundan önceki kurduğum şirketlerde bulunduğum yönetim kurulu üyeliklerini hep sıfırdan bir şeyler kurdum. Oralara getirdim. Bir de yani Türkiye'de özellikle beyaz yakalı olup hayatı idame ettirmek, eğer yetenekliyseniz versus kendi işinizi yapıp daha büyük sermayelerle kendi başınıza iş yapma arasında büyük artık fark oluştu maalesef. O farkı da görünce ya dedim ben bence daha çoğunu yaparım dedim ve öyle başladım. Kesinlikle yapmak gerekiyor, onu söyleyeyim. Yani ben risk almadan hiçbir getirinin olmadığını düşünüyorum. Benim aldığım da riskti ama günün sonunda bugün geldiğim yerde yani ömrüm boyunca daha başında olmamıza rağmen inşallah böyle devam eder.
Doğru bir risk aldınız.
Ya ben yeter. Yani özellikle ortaklık sonrası düşündüm bir ara acaba emekli olsam mı artık diye. benim kumarım bu kadar demiştim yani. Sonra tabii şimdi beklenti çok fazla, söz verdim. Çünkü unicorn yapacağım TeamSec'i inşallah 3 yıl içinde. Şimdi yine stratejik olarak görüştüğümüz işler var Orta Doğu'da yine. Bence yakın bir zamanda bir round daha yapacağız. Bu özellikle sermaye optimizasyonu ve likidite ile alakalı artık kendimiz sermaye piyasalarından fonlama değil de kendimizin fonlama vereceği bilançodan bir yapı çalışıyoruz. Bunu da ilk defa vesilenizle söylemiş olayım. İnşallah yakın zamanda güzel haberler gelecek. O olunca bu sefer bence yatırım bankacılığını gerçekten disrupt etmiş olacağız. Çünkü değer önerisi bizim işimizde %15-20'si structure taraftan geliyor. Yani ne kadar iyi structure yapabilirsiniz, ne kadar iyi design edebilirsiniz. Değer önerisinin daha büyüğü underwriting'den geliyor. Yani yapılan ürünü satmada. Çünkü hem Suudi Arabistan hem Dubai'de birer tane böyle deal kaybettik. Bu çok büyük kurumlar geldiğinde hep şey dediler. Mesela açıkça söyleyeyim, JP Morgan'a birini kaybettik, birini de BlackRock'a kaybettik. Direkt şey dediler, biz structuring, yani team senin yaptığı işi sıfıra yapacağız. Üzerine bir de satın alacağız. Öyle olunca bizde tekrardan flashlar yandı. Dedik ki tamam, doğru yoldayız. En azından bunlarla rakip olabiliyoruz bir yerlere gittiğimizde. Ama değer önerisinin daha farklı gelmesi lazım. Şimdi yeni kurduğumuz yapıda yakında onu duyururuz. Çok büyük kaliteli bir ekip kurduk bu işleri yapabilecek. Lending tarafını, kredilendirme tarafını çok iyi biliyor. Gerçekten içime çok sindi. İşte 6-7 yıldır sektörde çok üst düzey bankalarla hem iş yaptım, hem bankaların genel müdür, genel müdür yardımcıları, herkesle çalıştım. Orada böyle cımbıza seçtiğim çok core bir icra kurulu oluşturduk. O icra kuruluyla beraber daha önce hiç Türkiye'de olmayan finansmanları artık kendi bilançomuzdan vereceğimiz bir yapıyı çok yakında duyuracağız. Yani bence bir iki ay içinde duyurulmuş olur. O tabii çok büyük oyun değiştirici olacak. Yani bu sefer Türkiye'de de Orta Doğu'da yaptığımızı daha kuvvetli yapmış olacağımızı düşünüyorum.
Türk Korn'a da seçildi galiba, doğru mu?
Evet, Türk Korn'a seçildik. Sağ olsunlar, onu da ilk defa geçen haftaydı, ilk toplantısına katıldım. Yani bayıldım vizyona. Yani gerçekten orada da ilk toplantıda da işte söz verdiler naçizane en yeni üye olarak. Yani bu harika vizyon. Orada hem Sanayi Bakanlığı'nın hem oradaki mihmandarların, ilgili genel müdürün, çok etkilendim. Yapılacak bence çok iş var. Umuyorum sayıları artar bu tarz girişimlerin. Yani biz birazcık daha veya oraya seçilenler şey anlamında şöyle diyelim, biraz hayatını kurtarmış gibi görüyorum ben Teams'i. Hem işte yaptığımız fon raise'inden hem diğer ülkelerdeki yaptığımız operasyonlardan, ama daha yeni yeni palazlanan şirketlere daha çok güç verip mikro iş KOBİ'leri, daha mikro startupları destekleyecek de kuruluşlar olmasının faydalı olduğunu görüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye çok dinamik gerçekten. Yani ben 2 yıldır yurt dışında yaşıyorum, Orta Doğu'da. Yani gittiğiniz zaman ne ekonomi var, ne SME var, ne KOBİ var, ne hayat var, hiçbir şey yok. Ama Türkiye acayip iyi bir ülke bence. Yani hiç burada ne olursa olsun bu ülke devam edecek ve bence büyük bir güç olacak Türkiye. Kaçarı yok yani bunun.
Esat Bey, çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
Seriye'de bugünkü konuğumuz Teamsec kurucusu ve CEO'su Esat Erkan Köroğlu'ydu. Bir sonraki bölümde başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere.